Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönülden merhabalar. Kıymetli dostlarımız, Erkam Radyomuzda her hafta olduğu gibi bugün de Bir Alim Bir Eser programımızla huzurlarınızdayız. Ve kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz neydi efendim? Tefekkür yolu, ilim ve irfan yolu. Ve daha önce bu yoldan efendim yürümüş, bizlere kılavuzluk eden, bizlere rehberlik eden o güzide insanların izlerine basa basa yürüme yolu. Tabii bu sadece taklitten ibaret değil. Kendimizce de bazı müşahadeleri, kendimizce de bazı tespitleri ve yorumları gerektiğinde zikretme, ortaya koyabilme, bir kanaatimiz varsa bunu da ifade ve beyan etme üzere efendim bir yoldur. Bu yolculuğumuzda pek çok duraklara uğradık, pek çok menzillere uğradık ve pek çok eserin kapısını, alimin, arifin, efendim o güzel zatların kapılarını çaldık ve onlara bazı sualler ettik. O suallerimize kimi cevaplar aldık. Onlarla beraber bir efendim böyle tefekkürî seyahatin içinde ne yaptık? Bulunduk. Şimdi son birkaç haftadır biliyorsunuz dedik ki Bediüzzaman Said Nursi'nin de kapısını çalalım. Bu güzel, engin, tefekkür sahibi zatın ve onun risalelerine müracaat ettik. Risale-i Nur'a müracaat ettik ve Risale-i Nur'un fidanlığı hükmünde olan efendim Mesnevi-i Nuriye'nin kapısında durduk. Orada Katre Risalesi'ne şöyle bir nazar ettik. Katre denizden bir damla olması hasebiyle, damlayken denize işaret etmesi hasebiyle bize ilginç şeyler söylemişti. Orada 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim diye bir bahis vardı. Bu 4 kelime ve 4 kelamın ne olduğunu kendi nefsimizi de işin içine katarak, bizzat kendimizi bu ifadelere muhatap kılarak, yani sadece bir bilgi tüccarlığı yapmak anlamında değil, bir koleksiyoner yaklaşımıyla değil, nefsimizi okuduklarımıza bizzat muhatap kılarak, yani oraya vurdurarak, tabir yerindeyse nefsimizi sigaya çekerek ve oradan kendimize nasıl terbiye dersleri çıkarabiliriz diye bir arayışla, bir dertle, bir ızdırapla bakmak suretiyle bir yaklaşım tarzımız olduğunu söylüyoruz. Zira bu eserler bizde bir terbiye dersi icra etmezse sadece koleksiyonumuzdaki nadide parçalardan birini, ikisini, üçünü, beşini artırmak durumunda oluruz. Koleksiyoner oluruz. Yani iyi pul toplayıcıları gibi bir şey oluruz. Bunun ötesinde okuduklarımızı nefsimize tatbik etmemiz lazımdır. Ve oradan terbiyeye bir kanal açmaya çalışmak lazımdır. Şimdi tabii uzun uzun okumak, mütalaa etmek lazım gelir. Katre Risalesi'nin ara kısımlarını atlıyorum, sizlere havale ediyorum. Çünkü benim vazifem numuneler tattırmaktır. Yani olduğu gibi bir eseri aylarca, yıllarca çalışmak burada mümkün değil. Böylesi inşallah halkalarımız oluşursa, beraber talebeler olarak bir araya geldiğimiz, müteyakkız, zeki, efendim derdi olan, iştiyakı olan talebeler olarak bir araya gelirsek, orada uzun zamanlı okumalar yapmak mümkün olur. Ama radyoda yapacağımız numune sunmaktır. Efendim ne diyorlar? Demo. Evet, günümüz tabiriyle. Şimdi Katre Risalesi'nin hatimesine geliyorum. Çünkü hatimede üstadın söylediği çok güzel hususlar var, tespitler var. Özellikle manevi hastalıklarımızla ilgili tespitleri var. Bunları sizlerle mümkün olduğunca paylaşmak istiyorum. Efendim diyor ki, şu hatime 4 çeşit hastalığı beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Sadece hastalığı anlatır, efendim detaylı izah eder, ortaya koyar, ondan sonra çekip gider. Hayır, böyle bir şey yok. Tedavi çarelerini de gösteriyor. Birinci hastalık yeis. Yeis, evet, yeis diye diyebiliriz. Ümitsizlik diye tercüme ediyoruz. İkincisi ucub, bunu açacağız. Efendim üçüncüsü gurur. Dördüncüsü suizan. Demek ki bu 4 hastalığın bizim kalp alemimizde, manevi alemimizde çok ciddi karşılıkları var. Bunları ehemmiyetle ele alıp üzerine durmamız lazım. bunlar üzerinde bir cerrahi müdahale yapmamız lazım. Ameliyat-ı cerrahiye yapmamız lazım ki biz de sağ, salim, düzgün insanlar olabilelim. İnsan olabilelim her şeyden evvel. Efendim, çünkü bu hastalıklar insanın bünyesini, manevi alemini sardığı zaman insanlığını da yaralamaktadır. İnsanlığını hayvaniyete tebdil etmektedir diye bilmek mümkün. Birinci hastalık yeistir diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Arkadaş, biliyorsunuz bu doğrudan hitaplar hep vardı. Daha önce de söylemiştim. İ'lem eyyuhel aziz gibi, ey aziz kardeşim bil ki ifadeyle. Burada da arkadaş diyor. Bu arkadaş derken Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'daki usulü hem kendini karşısına koyuyor, kendisine ifade ediyor, hem de muhataplarına. Kendisini can kulağıyla dinleyen, ön yargılarından arınmış, aklıyla kalbini buluşturmaya çalışan müteyakkız muhataplara hitap ediyor arkadaş derken. Ey arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Yani Allah'ın bizim yaratılış gayemiz olarak bize arz ettiği ibadetleri, ondan sonra Allah rızası için tam manasıyla yapamayan, Allah rızasına uygun davranışları, yaşantıyı, hassasiyeti, takva eksenli duruşu tam anlamıyla gerçekleştiremeyen. Niye gerçekleştiremiyor? Alışkanlıkları var. Niye gerçekleştiremiyor? Bağımlılıkları var. Daha önceden oluşturduğu bir tarzı hayat var. Bu tarzı hayatın dışına bir türlü çıkamıyor. Nefsini bu konuda eğip bükemiyor. Taate müsait hale getiremiyor. Bunun efendim ilim eksikliğiyle bağlantısı var. Efendim samimiyetle, adanmakla, inanmakla, bağlanmakla, birçok şeyle bağlantısı var. Ama tespitimiz önemli. Ümitsizliğin kaynağı nedir? Çağımızın da biliyorsunuz en büyük hastalıklarından biri olarak bu aslında gözüküyor. Psikiyatrik anlamda, psikolojik anlamda da ümitsizliği tabii ele almak lazım. Felsefi anlamda da ele alanlar vardır. Bu anlamda efendim eserler de hemen aklıma geliveriyor. Zaren Kierkegaard diye mesela bir meşhur filozof vardır. Ümitsizlik hastalığı diye bir kitap vardır. Şimdi amele ve taate, Allah'a itaate muvaffak olamayan, bu konuda başarılı olamayan kimse Allah'ın azabından korkar. Ya eyvah, ömür geldi geçti, günler gelip geçiyor, zaman gelip geçiyor. Bizde ne ibadet var doğru düzgün, ne taat var. Yırtık pırtık yapıyoruz, yapamıyoruz, bazen hiç yapamıyoruz. Namazlarımız perişan, efendim halimiz perişan, günahlara karşı mağlubuz, ticari hayatımız berbat, eski gelenekten, örften gelen bir dünya saçma efendim alışkanlıklarımız, hallerimiz var. Bunlar bazen o geleneksel tarafımız bizim mümin kimliğimizin üzerine çıkıyor. Hani üzeri yoğurt kaplı kaptaki alt taraftaki cüruf gibi, pislik gibi bir anda hemen yukarı çıkıveriyor. Biz amale, yani amellere ve taate muvaffak olamıyorsak azaptan korkarız ve yeise düşeriz diyor Üstad. Yani ümitsizliğin altında amelin ve taatin tam manasıyla gerçekleştirilemeyişi yatar diyor. Böyle bir ümitsizin gözüne dini meselelere zıt, küçücük ve zayıf bir emare. Şimdi azaptan korkar, bu sefer dini meselelere zıt azıcık bir böyle işaret, delil, bir ifade, birinin sözü, oradan bir itiraz, ondan sonra birinin yaklaşımı, bilimdeki yeni bir iddia, bir teori filan. Küçücük zayıf bir emare, kocaman bir delil, sanki kat'i, kesin, asla zıddı düşünülemeyen bir efendim bürhan gibi görünür diyor. Niye? Çünkü zaten azaptan korkuyor, titriyor. Yahu bir şeyler bulsak da şöyle bizi bu azaptan kurtaracak bazı işaretler, deliller bulsak da bir yırtsak paçayı diye amiyane tabirle düşünüyor. Bu meyusun gözüne, ümitsizin gözüne dini meselelere zıt küçücük ve zayıf bir işaret kocaman bir bürhan gibi, delil gibi görünüyor. Çok ilginç. Bu psikolojik süreci iyi tayin etmek, iyi anlamak lazım. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, yani birisi bir kitap yazmış, öbürü bir iddia ortaya koymuş, efendim bir filozof bir geçmişte bilmem saçmalamış, bir şey demiş, ondan sonra böylesine şeyler, günlük hayattan bazı itirazlar yükselmiş, ondan sonra bunları topluyor, bunları elde eder etmez diğer küçük emarelerin itmesiyle, yönlendirmesiyle isyan bayrağını çekiyor. Yani birkaç emare topladı ya, sağdan soldan bir şeyler duydu ya, nefsine bazı deliller topladı ya, azaptan kurtulmak istiyor aslında. Ameli gerçekleştiremedi, taate muvaffak olamadı ve orada başarılı olamadı. Ne oldu? Korktu, korkuyla beraber ümitsizliğe düştü. Bu sefer bu ümitsizlik ve korku durumunu ortadan kaldıracak her türlü emareyi, küçük işareti toplamaya başladı etrafına. Bir manyetizma gibi adeta. Ondan sonra İsyan bayrağını çekerek İslam dairesinden, Allah muhafaza, çıkar. İnsanların İslam dairesinden çıkmasının altında aslında bu yaşadıkları süreç vardır. Yani insanların duygu olarak, yaşantı olarak, hal olarak ya da doğrudan doğruya fikir olarak İslam dairesinden çıkma çabaları ya da çıkmaları böyle bir altyapıya dayanıyor. Şeytanın ordusuna iltihak eder, katılır. Evet. Efendim, binaenaleyh buna dayanarak şunu söyleyebiliriz ki amellerine muvaffak olamayanlar, yani Allah uğrunda ona uygun bir yaşantı ortaya koyamayanlar, Allah'ın istediği yaşam tarzını gerçekleştiremeyenler ümitsizliğe düşmemek için Kur'an'daki ayetlere yapışmalıdırlar. La taknatu min rahmetillah ayeti kerimesi ifadesi bizzat onların elinden tutmalıdır. Onlar buna yapışmalıdır. Yani siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız hepinizi efendim yok eder, yepyeni bir kavim yaratırdım gibi ayet-i kerimeleri de düşünmek lazımdır. Bizden hatasızlık ya da pür amel, kusursuz ameller istenmiyor. Bizden yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince samimiyet, gayret. Yapamadığımızı da Allah'a tövbe şeklinde döndürmek. Tövbenin bir anlamı da oydu. Onlar tekrar yönelmek anlamındaydı. Bu isteniyor. Yani dolayısıyla ben yaparım, ben ederim gibi bir iddia zaten bizden sadır olması gerekmiyor efendim. Ümitsizlik hastalığına karşı Kur'an'ın ayetlerinin eczanesine girmek, oraya sığınmak ve orada sımsıkı tutunmak lazımdır diye üstad bize yol gösteriyor. Efendim bize bazı işaretlerde bulunuyor. Demek ki ümitsizliğin o işleme sürecini, altyapısını çok iyi okumamız lazımdır. Ve o yola girecek bir hal bizde olduğunda hemen alarm zilini çalmak lazımdır. Evet. Şimdi bunu sizlerin dünyasına bir tohum halinde bendeniz bırakıyorum. Ve ikinci hastalığa geçelim diye düşünüyorum. İkinci hastalık, aziz dostlar, ucuptur. Ne demek şimdi göreceğiz. Arkadaş, ümitsizliğe düşen adam, şimdi birincisiyle bağlantılı, bunlar birbiriyle de geçişken, biri diğerine sirayet ediyor. Yani ne yapıyor? Bulaşıyor. Aralarında bir böyle karşılıklı mütekabiliyet, karşılıklı bulaşma, sirayet ilişkisinde olduğunu ne yapmamamız lazım? Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Arkadaş, ümitsizliğe düşen adam azaptan kurtulmak için gene azap korkusu var. Bu azabın uhrevi azap anlamında, dünyadaki karşılıklar anlamında da düşünmek lazımdır. Çünkü imansızlığın ve ümitsizliğin çok ciddi vicdani azapları, çok ciddi insan hayatında duygusal karşılıkları vardır. Bunları da gözetmemiz gerekiyor. Ümitsizliğe, yese düşen adam azaptan kurtulmak için dayanacak bir noktayı aramaya başlar. Eski tabirle bir noktayı istinad aramaya başlar. Ne güzel tabirler değil mi? Noktayı istinad. Bir dayanak noktası aramaya başlar. Bakar ki bir miktar yaptığı güzel ameller var. Güzel işler var, hasenatı var. Ondan sonra ve bir miktar da kemalatı var. Bazı gelişim emareleri göstermiş. Kendisi bazı işleri yapmış, kotarmış, başarmış. Ondan sonra ne bileyim bir eser ortaya koymuş filan. Yani hasenatı ve kemalatı var. Yaptığı iyilikler, güzellikler var bir kısım. Bir de ortaya koyduğu bazı olgunluk emareleri, işaretleri var. Eserler var. Hemen o kemalatına, o güzel yaptığı hayatında, geçmişinde yaptığı güzel şeylere bel bağlar. Bunlara sıkı sıkı tutunur. Güvenerek der ki bu güzelliği, bu işleri, bu efendim eserleri, şunları bunları ben yaptım. Bunlar beni kurtarır. Bunlar bana yeter. Ben geçmişte şöyle şöyle eserler yazdım. Ben geçmişte bilmem kürsüde vaaz ettim. Ben efendim geçmişte filanca yerde yardımda bulundum. Ben geçmişte filanca fakirlere sadaka dağıttım. Ben geçmişte şunu yaptım, bunu yaptım. Neyse işte yani. Lise üniversitedeyken şöyle gayretliydik, böyle koşardık, bilmem ne yapardık. Ne oldu? Yaptığı iyiliklere ve bazı ortaya koyduğu işlere tutunur. Ümitsizlikten kurtulmak için. Ondan sonra bunlara güvenerek der ki bu beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Kendini biraz rahatlatır. Halbuki yaptığın iyiliklere, ortaya koyduğun bazı işlere, ondan sonra yaptığın bazı güzelliklere güvenmek ucuptur. Yani insanın kendi ibadetine güvenmesi, yaptığı işlere güvenmesidir. Onları beğenmesidir, ucup. Bakın anlamı çıktı. Evet, amale güvenmek ucuptur. Yaptığın amellere güvenmek, bunlar beni kurtarır diye kendini rahatlatmak ucuptur. İnsanı dalalete atar. Sapkınlığa atar ve insanı daire dışına ne yapar? Savurur. İnsanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı güzellikler, hoşluklar, iyi eserler, salih ameller, yaptığı bazı faaliyetler ve iyilikler de hakkı yoktur. Ya Allah sana imkan verdi, sağlık verdi, sıhhat verdi, para verdi, pul verdi, zaman verdi, şartlar oluşturdu. Sen de bunları yaptın kardeşim. Bu ekstra bir şey değil ki, zaten yapman gereken bir şey. Senin insanlığının gereği, mümin olmanın gereği. Evet, bir daha söylüyoruz. İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Bunlar senin mülkün değil ki. Bunları sen yaratmadın ki, haşa. Ona uygun şartları sen oluşturmadın ki. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Bakın kesiyor. Mülk Allah'ındır. Malikül mülk Allah'tır. Sen de onun memlukusun. Senin yaptığın güzel işler de senin uhdende değildir. Sen onun sahibi değilsin. Sen orada bir şekilde memur edildin. Sen orada istihdam edildin. İstihdamının da ücretini aldın. Maddi manevi karşılığını aldın. Bunlara senin sahiplenmeye hakkın yok ki. Bunlar üzerinde tasarruf, efendim hakkı görmene vesile olacak bir durum söz konusu değil. Evet. İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir ve onlara güvenemez. Bunlara güvenirse ucup olur. Bu da seni dalalete yuvarlar dedi. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Ya Allah rızası için söyleyeyim, bir tırnağımız bizim mi? Bir kirpiğimiz, bir kaşımız bizim mi? Sen hangi hücreni kendin elde ettin? Bir hücreni elde etmiş misin? Bunlar hepsi sana alemin dört bir tarafından, efendim aktar-ı alemden koşturulup getirildi. Senin hizmetine sunuldu. Sana gıda olarak başka şekillerde hep verildi. Ve bunlar seni teşekkül ettirdi. Ettirildi Rabbin tarafından. Senin vücuduna bile sahipliğin söz konusu değilken, cesedin bile senin değilken, efendim. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Bunlar senin sanat eserin değildir diyor üstad. O vücudu yolda bulmuş, bedenini yolda bulmuşsun. Efendim ya da öylesine bir mülk olarak elde etmiş değilsin. Bir karşılık ödeyip efendim kendin bunu mülk haline getirmiş değilsin. Senin mülkün değil. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Yani değersiz bir şeymiş. Sokağa sağa sola fırlatmışlar şu bedenini, varlığını, mülkünü. Vücut mülkünü. Sen de gitmişsin onu öylesine almışsın. Rastgele bir şeymiş gibi kendin kullanıyor. Efendim böyle bir şey yok. Evet. Sanki kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Haddini bil diyor. Ancak o vücut efendim kapsadığı, içerdiği garip sanat, acayip nakışların şehadetiyle, değil mi? Vücudumuzda simetrisiyle, uyumuyla, ahengiyle, güzelliğiyle müthiş bir sanat var. Müthiş bir nakış, harmonisi var. Bunların kendi içinde müthiş bir uyumu var. Yani içiyle dışıyla. İnsanın efendim cildini soysanız, derisini kaldırsanız içinde de bir sanatla karşılaşıyoruz. Yani o kasların lif lif geçişi, kemikle beraber dokunuşu, bunların sinirlere efendim yol açışı, bağlantıları, onların birbiriyle uyumlu, ahenkli hareket etmesi her yönüyle işin erbabı tarafından mucizevidir, müthiş bir sanattır ve acayip nakışlarla bezenmiştir. Biraz insafı olan bir insan bunu görebilir. Demek ki vücudun bile her yönüyle senin değilken, bu vücudunla yaptığın güzellikler, iyilikler, hasenat, kemalat nasıl senin olabilir de bunlara sahip çıkabilirsin? Hele bir düşün bakalım diye bize bir göndermede bulunuyor. Bence çok dikkate şayan, üzerinde durmamız lazım. Bunca garip sanat vücudundaki acayip nakışların şehadetiyle bir sani-i hakimin, yani hikmet sahibi, yerli yerinde iş gören, her şeyi yerli yerinde takdir eden bir sanatkarın, efendim Allah'a sanatkar denir mi? Denilmez mi? Efendim Allah'a sanatkar demek usta demek değildir. Yani o bir kısım eski filozofların söylediği anlamıyla efendim sanatını yapıp da bırakmış filan pozitivist bir mantıkla ondan sonra bu sanatı kendi kendine işlemeye terk etmiş. Bunlar saçmalıklar. Bunları yani bu şeyi bu anlayışı Risale'nin genel mantığını bilmeyen insanların hariçten gazel okumaları. Bir kısım bizim bu münevver yazan çizen abilerimiz de bunları söylerlerdi. İşte efendim fabrika benzetmesi var. Evet, öyleyse bu pozitivist bir etkilenimdir falan filan değil. Yani orada fabrikanın düzenine, sistemine bir dikkat çekme var. Yoksa mekanik bir kainat görüşü, evren görüşü anlamında ele almak yok. Lütfen bu basit şeyleri aşalım. Biraz daha genel bakmaya, biraz daha derinlikli bakmaya, biraz analitik yaklaşmaya alışalım ya. Yani aziz dostlar, bunlar bizi yordu. Maalesef yordu. Çok yorulduk. Evet. Bir sani-i hakimin desti kudretinden çıkmış, hikmet sahibi bir sanatkarın kudret elinden çıkmış, kıymetli bir hane olup, insan vücudu, kıymetli bir ev, sanatlı bir ev, saray gibi bir ev olup, insan o evde, o hanede emaneten oturur. Sen bu evde, vücut evinde, vücut sarayında, hanesinde bir emanetçisin kardeşim. Burada oturuyorsun, sana bütün şartlar hazırlanmış, hala da hazırlanıyor. Her an yaratılışla bu ev binası da ayakta tutuluyor. Değil mi? Kayyum. Hani biz kayyum deyince artık bangalara oraya buraya atanan birilerini anlıyoruz. Hayır, Allah'ın kayyumiyeti el an her yerdedir. Senin efendim parmağını kaldırabilmen bile kayyumiyet iledir. Dolayısıyla o kayyumiyeti unutup da gündelik lakırdıların içindeki kayyumiyete kafayı takarsak yanlış yapmış oluruz. Evet, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tanesi insana aittir. Binlerce, milyonlarca tasarruf var vücutta. Sen bir tanesini, ne bileyim ben işte, ondan sonra saçını şöyle bir düzeltiyorsun, elini ayağını yıkıyorsun, şu yemeği yiyeyim de bunu yemeyeyim diyorsun filan. Binde bir tasarruftur. Binde bir tasarrufta bulunman, bu vücudun sahibi olduğun, adeta sanatkarı olduğun anlamına ne yapmaz? Gelmez. Ve keza sebepler içerisinde, yani biz sebepler aleminde yaşıyoruz. Bütün sebepler birbirine bağlanmış. Ve bu sebeplerin de üzerinde bir gerçek sebep sahibi var. Müsebbibül esbab denir biliyorsunuz. Sebepler içerisinde en şerefli, en kuvvetli bir seçme sahibi, irade sahibi insanken, değil mi? Şu sebepler alemine baktığımızda ağacı bir yere dikiyorsunuz, orada sabit bitki bir yerde duruyor. Ben burayı beğenmedim kardeşim, buradan da kalkayım öbür tarafa gideyim. Aha, orada da güzel toprak var, oraya da köklerimi salayım falan, böyle bir şey diyemiyor. Ondan sonra hayvan dediğimiz varlık, ben artık ne bileyim bu ot cinsinden vazgeçtim, yemek yönümü değiştiriyorum, otçul olmaktan vazgeçip etçil oluyorum falan diyemiyor. Yani onun da kendine göre sınırlı bir seçenek sistemi var. Sınırlı bir seçenek düzeneği var. O düzeneğin içerisinden ancak seçimler yapabiliyor. Evet, ama burada en kuvvetli seçim sahibi, irade sahibi olarak insanı görüyoruz. Evet, insanın bu iradesiyle yaptığı fiillerinin kendisine, bu fiilleri kendisine mal ettiği zaman, bu fiillerin işte yemek, içmek gibi en adi bir efendim, en sıradan bir eylemin meydana gelmesinde yüz parçasından ancak bir parçası insana aittir. Yani insanın iradesi bu kadar genişken diğer varlıklara göre sebepler aleminde insanın bile bu en sıradan eylemlerine baktığınızda orada bile bu kadar iradesi yüksek bir varlığın, seçme özelliği yüksek bir varlığın iradesinin çok az müdahil olabildiğini görüyoruz. Yeme içme vesaire de olduğu gibi. Yüz parçasından bir tanesine. Sen ekmeği sen tarlada efendim yaratmamışsın. Yağmuru sen yaratmamışsın. Toprağı yaratmamışsın. Havayı yaratmamışsın. İklimi, şartları, büyümeyi o değil mi? Tohumu toprağa atmış olman senin büyüttüğün anlamına gelmiyor ki. Yani oradaki müdahalen çok az iken efendim nasıl bunları kendine mal edebilirsin? Nasıl bunları kendinden sayabilirsin? Kaldı ki yaptığın bir kısım iyilikleri, bazı hizmetleri, hizmet-i diniye anlamında bazı işler yapmışsın. Onlara tutunuyorsun geçmişte. Ya bunlar senin malın mülkün değil. Bunları sen Allah'ın verdiği imkanlarla yaptın. Şükret. Ne kadar güzel bir şey. Ama bunları birer tutunma, güvenç vesilesi haline ne yapma? Getirme. Evet. Ve keza insanın elindeki irade pek dardır. Seçim, ihtiyar pek dardır. Efendim havasının en genişi hayal olduğu halde yani duygularının insandaki o ince duyguların en geniş sahada yürüyebileni, en geniş noktalara nüfuz edebileni hayal olduğu halde, kuvve-i hayaliye, hayal etme özelliği olduğu halde o hayal akıl ve aklın meyvelerini kuşatamaz. Yani insandaki hayal de mahduttur, sınırlıdır. Hayal de bir yere kadar durur, gider, bir yerden sonra duvara toslar, durur. Ondan ötesine gidemez. Evet, akıl ve aklın meyvelerini tam anlamıyla ne yapamaz? Toplayamaz, kuşatamaz. Çünkü akıl bazen çok derinlikleri kurcalar. Çok derinlikli meselelere el atar ama hayalin eli oraya yetişemez. Çok enteresandır. Evet, bunları bu kadar büyük iken nasıl daire-i ihtiyarına idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Yani duyguların, sendeki özellikler, bunların yapabildikleri ancak bu çerçevedeyken, yani vücuduna sen sahip değilsin, sendeki bazı duyguların bir sınırları var, onlar bir yere kadar ancak gidebiliyor, bir yerden sonra yürüyemiyor, takatsiz kalıyor. Böyle olduğu halde yüz parçadan bir parçasına müdahale edebildiğin seçimlerle her şeyi kendine nasıl mal edebilirsin? Her şeyi kendinden nasıl bilebilirsin? Şimdi bir önceki dersimizle lütfen bağlantıyı kurun aziz dostlar. Ben kendime malik değilim. İnsanın nefsinin ciddi anlamda terbiye olmasında çok önemli bir hakikat olduğunu söylemiştik. Ben kendime malik değilim. Benim üzerimden sadır olan şeylere de benim vücudumdan, varlığımdan gözükenlere de sahip değilim demektir. Bakın burada bunu çalışıyor. Benim elimden, dilimden, kolumdan, bacağımdan, zihnimden, aklımdan ortaya çıkanların da sahibi ben değilim. Efendim şu cümleyi ben kurdum, bu cümlenin sahibiyim. Hayır. Hayır. Yani ben bu cümleyi Allah'ın izniyle dua ettim. Allah da duama kabul icabet etti. Duamı kabul etti. Bu kadar. Yani bizim yaptıklarımız sadece bir duadan ibarettir. Sen bir isteyicisin. Sahip değilsin. Ben şu kitabı yazdım. Hayır efendim, o kitabı sen Allah'ın verdiği imkanlarla bir araya getirdin. Allah senin duana icabet etti. Ondaki senin payın %1. Ya vardır ya yoktur. Yani o da sembolik. Dolayısıyla kendimize, ben kendime sahip değilim derken aynı zamanda benden sadır olan, benim üzerimde gözüken şeylere de sahip değilim diyebilme, yiğitliğini gösterebilmek, bu erdemi gösterebilmek nefis terbiyesinde müthiştir. Nefis, insan nefsi bu malikiyet duygusundan kesilmedikçe ondan sonra bir şekilde enaniyet kalınlaşır, ego kalınlaşır, nefis terbiye olmaz. Bir yerden pörtler, bir yerden sağdan soldan çatlaklardan oradan buradan sızmaya başlar ve arızalar verir. Dolayısıyla kendimle beraber fiillerimin de sahibi, eylemlerimin de sahibi değilim terbiyesini kuşanmak lazımdır. Ve keza şuuri olmaksızın, bilinçli olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok eylemler, çok faaliyetler cereyan etmektedir. O fiiller, eylemler bilinçli oldukları halde senin şuurun, bilincin ona ulaşmadığından, bilincin doğrudan kuşatamadığından. Yani şimdi mesela biz durduğumuz yerde bir dünya uyarıcıyı alıyoruz. Ama bu uyarıcıların hepsini şuurlu bir şekilde fark etmiyoruz. Yolda giden arabanın motorunun sesi, ne bileyim ben işte dışarıdaki bir insanın konuşması, bir hareketi, jesti, mimiği, ortamdaki koku, doku, bütün bunlar aslında bizim duyargalarımıza, tabir yerindeyse, çarpıyor. Duyularımıza, alıcılarımıza çarpıyor. Ama biz bunların hepsini şuurlu bir şekilde ne yapmıyoruz? Anlamlandırmıyoruz, şuurlu bir şekilde fark edemiyoruz yapımız gereği. Evet, onu söylüyorum. O fiiller, o davranışlar, o hareketler bilinçli oldukları halde bilincin, senin bilincin taalluk etmediğinden, yani senin bilincin alakayı, bağlantıyı kuramadığından sabit olur ki fiillerin faili bir sani-i şuurdur. Sen her türlü fiili kuşatamadığından, şuurlu bir şekilde fark edemediğinden de anlarsın ki o fiillerin sahibi sen değilsin. Sahibi olsaydın hepsinin şuurlu bir şekilde idrakinde olur, farkında olurdun diyor ve aklıyla, kalbiyle burada bir söyleşiye girişiyor. Evet, o fiillerin, bütün eylemlerin, bütün hareketlerin faili, efendim, yapıcısı, gerçekleştiricisi bir sani-i zişuurdur. Şuurlu bir sanatkar. Şimdi ne oldu? Sani-i hakim dedi yukarıda, burada da sani-i zişuur dedi. Bu kavramlar çok önemli. Kavramlar çok önemli. Hikmet sahibi sanatkar, ardından şuur sahibi sanatkar. Hikmet sahibi şuur sahibi olmazsa hikmet sahibi olamaz. Şuur sahibi hikmet sahibi olamazsa şuurlu olamaz. Bak, bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Öyleyse öyle bir Rabbimiz, öyle bir sanatkarımız var ki bütün varlığımızda işleyen, ona iş gören bir sanatkarımız hikmetli, şuurlu bir sanatkardır ve o ne yaptığını gayet iyi bilir. Ne sen failsin ve ne de senin esbabın, seninle bağlantılı sebepler de fail değil. Yapan, eden, sahip değil. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz. Sahiplik davasından vazgeç. Bunları kendine mal etmekten vazgeç. Kendini, efendim, güzelliklerin ve ortaya çıkan bazı eserlerin, olgunluk eserlerinin, kemalat derken işin içine her şey girer. Olgunluk karşılamıyor tabii, çok dar. Bütün güzelliklerin, bütün hoşlukların, bütün güzel meyvelerin kaynağı olduğunu zannetme. Sen kendini kaynak görme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Sen noksanını bil, kusurunu bil. Aczini bil, fakrını bil. Aczini, fakrını Allah'a müteveccih kıl. Kadir olan bir Rabbe sığın. Ve noksanını, kusurunu bildiğinde Allah onların tamamlayıcısı olacaktır. Diğer mehasin, yani güzellikler ve efendim kemalatın sahibi, kaynağı olarak kendini ne yapma? Görme. Çünkü sen iradeni kötüye kullanmakla sana verilen efendim o güzel meyveleri, güzel imkanları, şartları, eserleri bile bozabiliyorsun, değil mi? Çok güzel bir şeyi küçücük bir hareketinle bozabilirsin. Ondan sonra çok güzel bir esere yanlış koyduğun bir cümleyle mahvedebilirsin gibi. Yaptığın bir işi küçücük bir patavatsızlığında berhava edebilirsin. Yani sui ihtiyarınla, iradeni kötü yönde yanlış kullanmakla mahvedebiliyorsun. Değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Senin evin hükmünde olan, senin evin gibi olan bedenin emanettir. Ve senin, benim şu güzelliklerim, şu artılarım var, şu özelliklerim var, şöyle yönlerim var, şöyle meziyetlerim var, şöyle hususiyetlerim var dediklerin aslında birer Allah'ın vergisidir. Mevhibe-i ilahiye, mevhibedir. Allah sana Vehhab ismiyle tecelli etmiş ve bunu sana bağışlamıştır, vermiştir. Mehasinin mevhibe, seyyiatın meksubedir. Ne demek şimdi? Bakın, bu tabirlerden korkuyoruz hemen. Osmanlı Türkçesinin güzel imkanlarından maalesef korkuyoruz, yararlanamıyoruz. Yani elinden çıkan olumsuzluklar, kötülükler, hataların, karıştırmaların, bozmaların senin iradene bağlıdır. Kesbidir, kazanılmıştır diyor. Öbürü ise vehbidir, vergidir. Doğrudan doğruya Allah'ın sana atasıdır, ikramıdır, efendim ihsanıdır. Evet, ama kötülükler, o karıştırmalar, olumsuzluklar bizzat senin elinin ürünüdür diye bakmak lazım. Neye bakmamız gerekiyor böyle? Ucup. Güzel, bizden olan amellere sahiplenmeme anlamında müthiş bir dersle bizi karşı karşıya getiriyor üstad. Şimdi efendim kısaca üçüncü dersi de herhalde zamanımız nispetinde paylaşabileceğim. Ondan sonra da müsaade isteyeceğiz efendim huzurdan. Aziz dostlar, üçüncü hastalık gururdur. Üçüncü hastalık gurur. Dördüncü hastalığı pek geniş ele almış suizan. Onu biraz çalışacağız. Yani dördüncü hastalığın dört tane de hakikati var. Birinci hakikati, ikinci hakikati, üçüncü hakikati, dördüncü hakikati öyle almış. Ondan sonra diğer dersimizde de o meseleyi çalışacağız. Biraz bendeniz 20 seneyi aşkın bir zamandır iletişim hocası da olduğum için, bu iletişim bahsiyle de bağlantılı olduğu için, insan ilişkileri, münasebetler, insan psikolojisi, bunlarla da bazı irtibatlarını kuracağım o dördüncü noktanın inşallah. Üçüncü hastalık, manevi hastalığımız gururdur. Evet, gururla insan maddi ve manevi elde ettiği eserler, güzellikler, den mahrum kalır. Gururla, niye? Sen ortaya koyduğun güzel bir şeyi gururla sunduğun zaman bu insanlarda tiksinti uyandırır. İnsanlarda irite olma halini uyandırır ve soğukluk oluşturur. Yani o gurur, kibir, büyüklenme, kendini böyle yukarıdan satma edaları herkeste tiksinç bir hal uyandırır. Eğer gururun itmesiyle, gururun yönlendirmesiyle başkalarının güzelliklerine, eserlerine tenezzül etmeyip, başkalarının üzerinde gözüken gelişim unsurlarına, güzelliklere tenezzül etmeyip, kendi yaptığın iyilikleri kafi ve yüksek görürsen, o insan nakıstır. Yani gururdan dolayı başkalarının yaptıklarını hep kötü görüyor, onları hep küçümsüyor, dudak hareketiyle böyle dudaklar aşağıda bükük, ondan sonra böyle küçümseyici bir edayla bakıyor, sırf kendi yaptıklarını çok yüksek görüyor ve yeterli görüyor. Değil mi? Ondan sonra bu insan nakıstır diyor. Bir insanın noksan olduğunun, aksak eksik olduğunun, insaniyetinin yaralı olduğunun anlaşıldığı noktalardan biri de budur. Sırf kendininkileri iyi görüyor, diğerlerini küçümsüyor. Evet, bu gururun kaynağıdır diyor. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını, efendim bilgisi var, malumatı var, bazı konularda bazı şeyleri keşfetmiş, bazı noktalarda açılımlar sağlamış, değil mi kendince? Bu bir meslekte de olabilir, bu ilimde de olabilir, akademik alanda da olabilir. Adam zamanında bilmem 10 tane makale yazmış, 3 tane kitap yayınlamış, bir tez ortaya koymuş falan. Aman Allah'ım, burnundan kıl aldırmıyor. Bir ünvan filan da vermişler ona, bir şeyler olmuş. Böyle yürüyüşü, edası, ben aslanım, kaplanım, şunları keşfettim, böyle malumatım var, ansiklopedi gibi adamım filan. Ne oldu? Bu adam noksandır. Bu adam nakıstır. Yaptığı, elde ettiği güzelliklerle, işlerle mağrur olan insan nakıstır. Mağrur olan nakıstır, nakıstır, nakıstır. Bunu tekrar tekrar söylememiz lazım. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını, keşfettiklerini daha yüksek görmekle eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ha, bak nereye getirdi. Geçmişte bize yol gösteren, bizi irşad eden büyük zatların, bizden önceki o büyük zatların irşatlarından, keşfiyatlarından, bize sundukları güzel imkanlardan ne yaparlar? Mahrum kalırlar. Efendim o da kim ki? Değil mi? Bende de aynı akıl var. Ne olacak ki? Falan diye. Kendi yaptıklarını, kendi ortaya koyduklarını yüksek görüp, geçmişteki zatların, o mübarek büyük zatların, bizden önceki selefimizin yaptıklarını ne yaparlar? Küçük görürler ve onlardan ders almazlar, kendilerini buna kapatırlar. Çok güzel. Eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Eslaf-ı izam, yani büyük o geçmişteki seleflerimiz, büyük zatlar, Hazreti Peygamber, hatta ta insanlık tarihine kadar götürebilirsiniz değil mi? Bütün o geçmiş zatlar birer bizim için irşat vesilesidir ve onların keşifleri bizim için kıymetlidir. Orada kalmamak şartıyla, geleneğe, geçmişe gömülmemek şartıyla, geleneği geleceğe, bugüne, şimdiye taşımak şartıyla. Bunları daha evvel konuştuk. Efendim, halbuki o geçmişteki büyük zatların, öncülerin onlara diyor karşı çıkarak, eslaf-ı izama efendim taarruz ederek, onlarla muaraza kılarak, yani onlara karşı çıkarak, karşı durarak bütün çizgiden çıkarlar. Geçmişi reddetmeden geleceğe yürümek. Geçmişi gelenektir diye bir kalemde silip, cevvel kalem silip atmamak. Bu çok büyük bir hatadır. Geçmişi olmayanların gelecekleri olmaz. Geçmişte boğulanların da gelecekleri olmaz. Geçmiş tapıcılar, geçmiş yıkıcılar ve geçmiş tapıcılara dikkat etmemiz lazım sevgili dostlar. Gelenek tapıcılarla gelenek yıkıcılara dikkat etmemiz lazım. Bu ikisinin arasında dengede durmamız lazım. Ümmet olmak, Müslüman olmak dengede durmak demektir. Seçerek dikkatle bakmak demektir. Efendim, bir şeyin cığısı olmak, şucusu bucusu olmamak demektir diye düşünüyorum, şahsi kanaatim. Evet, o geçmişteki büyük zatlara karşı çıkarak ne yaparlar? Bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki o geçmişteki büyük zatların 40 günlük günde yaptıkları bir keşfi bunlar 40 senede bulamazlar. Neden? Çünkü onlar samimi bir şekilde adanmışlar. Kendilerini bütün ruhu canıyla bu işe vermişler. Hakikaten ihlasın o konudaki bereketini ve hızlı intikal özelliğini, imkanını sonuna kadar yaşamışlar. Evet, efendim, bu da gurur meselesi. Gururu da çok iyi anlamak lazım. Gururla kendimizi nelerden mahrum ettiğimiz meselesinde etraflıca düşünmek gerekir diye bir ders alıyorum. Ve bunu da kendime burada sizin huzurunuzda tekrarlıyorum kıymetli dostlar. Efendim, dördüncü hastalığı bir sonraki dersimizde inşallah paylaşalım diye düşünüyorum. Ve oraya havale ediyorum. Kifayeti müzakere diye ifadede bulunuyorum. Hepinizi aziz dostlar cümleten Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız diyorum efendim.